Ayrım 16. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 194. Başıma geleceklerden şüphelenmedim değildi. Bunun için ilgili kişilerin kulağına gidecek şekilde mecburi hizmetimin dolmasına birkaç ay kaldı ve dolar dolmaz ayrılacak, üniversiteye gideceğim diyordum. Eğer benim hakkında bir ihraç hazırlığı var ise adam zaten ayrılıp gidecek, uğraşmaya değmez. Bırakın kendisi defolup gitsin demelerini istiyordum. Bu yol bir tür önlem olarak bana cazip göründü. Üstelik o günlerde birkaç üniversiteden de ciddi davetler almıştım ve dahası vakıf üniversiteleri de kurulmaya başlamış, hocalık teklifleri artmıştı. Hatta bir üniversiteden mecburi hizmetiniz bittiği gün üniversitemizde kürsünüz hazır sözü bile telaffuz edilip kadro hazırlanmış konumdaydı. Bütün bunlara istinaden ayrılacağım söylentisini her yere yayıyordum ki belki kuvvet komutanı da duyar ve herkes beni ihraç etmek istese bile aramızdaki bunca tuz ekmek hakkı adına o buna mani olurdu. Sen gidemezsin, ancak biz göndeririz denileceğini bilemedim. Atılmamda bu söylentinin belki de olumsuz bir etkisi oldu. Bunu hala bilemiyorum. Kim bilir, belki de büyük bir strateji hesabını yanlış yaptığım için, ayrılacağımı söylediğim için oldu olanlar. Ekim'in son günleriydi. Müze komutanı Abdurrahman Albay'ın mahcup, riyakar ve kaçamak tavırlarından aleyhinde bir şeylerin döndüğünü sezebiliyordum. Bir ara masasının üzerinde kendi resimlerimi gördüm. Eskiden çektirilmiş vesikalık bir resimden kopya usulü yeniden çekilerek çoğaltılmıştı. Gizlice resimlerim çoğaltıldığına göre benden gizli bazı dosyalar hazırlanıyor demekti. Bu dosyaların askerlikten ayrıldıktan sonra da takip edilmem için MIT'e gönderilecek dosyalar olduğunu anlayamadım. Odamdaki radyo iyiden iyiye cızırdamaya başlamış, tamirci ere gösterdiğimde o da radyonun arızasız olduğunu ve cızırtının nedenini anlayamadığını söylemişti. Tabii ben odama daha şimdiden kuvvetli dinleme cihazları yerleştirdiğimi de tahmin etmedim. Müze komutanı ile özel olarak görüştüm. Yaklaşmakta olan yaş için bir ihraç hazırlığına girişilmiş ise bunu bilmek istediğimi, eğer var ise kuvvet komutanı ile randevu alıp konuşursam bu kararın önüne geçebileceğimi, zaten mecburi hizmetimin ve emekliliğimin dolmasına birkaç ay kaldığını, bu konuda bana bir işaret vermesini istirham ettim. Güya beni rahatlatıcı cümleler söyledi, böyle bir şeyin olmadığını temin etti. Daha sonra öğrendim ki ihraç sürecinin başlayabilmesi için ilk ihraç talebini ilk amirin yapması ve sicil belgesini bizzat doldurması gerekiyormuş. Bundan iki gün sonra elime kişiye özel damgalı gizli bir evrak ulaştı. Evrak 5 Kasım tarihini taşıyordu ve bizim komutanla görüştüğümüz güne rastlıyordu. Demek ki ilk amirim olarak benim ihraç evrakımı hazırlayalı birkaç gün olmuştu. Bu evrakta benim milli görüş ideolojisine mensup olduğum gerekçesiyle şüpheli personel kategorisinden sakıncalı personel kategorisine alındığım yazılıydı ve kıta dışı tutum ve davranışlarımın da kontrolü için 3 adet biyografi formu ile 3 adet fotoğrafımın gönderilmesi isteniyordu. Bahsi geçen kıta dışı tutum ve davranışlar elbette ki MIT tarafından takip ve kontrol edilecekti. Anladım ki Tayyip Bey'in çok iyi niyetle söylediği bizim İskender sözü benim milli görüş ideolojisine kaydımı yaptırmıştı. Artık iş işten geçmiş sayılırdı. Tevekkül etmekten ve başımıza gelecek bir şey varsa buna kader gözüyle bakmaktan başka çarem kalmıyordu. 15 yıllık mecburi hizmetimin dolmasına sayılı günler kalmışken ve dolduğu gün ayrılıp gidecekken. Yıllarca ayrılmayı istediğim, 6 yılda 7 tayin görerek bizar edildiğim üniformalı hayatıma biraz daha devam etmek isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Hiç leke sürmediğim ve sürdürmediğim üniformam son anda lekelenmesini istiyordum. Daha doğrusu bu şerefli meslekten şerefsizmiş gibi ayrılmak istemiyordum. Asla geçim kaygısıyla da böyle düşünmüyordum. İnsan her işi yapabilirdi. Üstelik üniversitelerde işim hazırdı. Belki yıllarca önce atılmış olsaydım fazla önemi olmayabilirdi ama şimdi toplumda bir yerim, bir de adım vardı. İnsanlar kitaplarımı okuyor, öğrenciler adımı gıpta ile anıyordu. Dahası çocuklarım büyüdüler ve onlara bunu izah etmem zor olabilirdi. Yüreğimin bir yanı sevgili Evliya Çelebi'nin sık sık tekrarladığı "Edemez def, sakınmakla kazayı kimse, bin sakınsan yine ön son bulacak olsa gerek" beytine inanıyor, diğer yanı Güven Erkay'a böyle bir haksızlığa müsaade etmez diyordu. Üstelik öne sürülen suçun da inandırıcılığı yoktu. Ben bir partiye oy vermeyi dini vecibe gibi görenlerden değildim ve aklım bana elbette yol gösteriyor, ona göre değişik zamanlarda değişik partilere oy veriyordum. Son seçimde tercihimin RP olması bu gerçeği değiştirmiyordu. Üstelik bu tercihimin de nedeni TSK'da benim durumumda olan pek çok subay ve astubayın çektiği sıkıntı, onların eşleri ve çocuklarının iş dünyalarında yaşadıkları psikolojik savaş, her yaş döneminde adrenalinin tavana vurduğu evler, bu evlerdeki insanlara musallat olan şizofrenik sendromlar, sebepsiz titremeler, kasılmalar, tırnak yemeler, terlemeler ve bazılarının hiç dinmeyen, asla da dinmeyecek gözyaşlarından bıkkınlık gelmişti. Bu yüzden son seçimlerde Erbakan kazansın da bu evlere bir parça huzur ve rahatlama gelsin diye dua etmiştim. Nitekim Erbakan kazanmıştı ve şimdi başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Tıpkı Erbakan gibi aynı sebeple İsmail Hakkı Karadayı içinde dua etmiş, genelkurmay başkanı olması için Allah'a yalvarmıştım. Zannederim o dönemde benim durumumdaki pek çok asker bu iki insan için dua ettiler. İyi Hakkı Karadayı Paşa hakkındaki kanaatim çok iyiydi. Bak değilim burada, üç komutanı iken bir defa görüşmüştük de. Ramazan'da orucunu tuttuğu biliniyordu. İşte bu yüzden Güven Erkay'a güvendiğim kadar başbakan ve genelkurmay başkanına da güveniyor. İhraç emrim deniz kuvvetlerinden geçerse genelkurmaydan geri döner, oradan da geçerse başbakan çevirir diye düşünüyordum. Bu insanların üçü de benim adımı biliyorlar, beni tanıyorlardı. Elbette birinden biri bunun bir haksızlık olduğunu söylerdi. Öyle olmadı. Birisi başbakan, birisi genelkurmay başkanı olsun diye dua ettiğim iki kişi başbakan ve genelkurmay başkanı olunca benim ordudan ihraç kararımı onayladılar. Hikayem 3. Selim'in hikayesine döndü. Malumdur, hani kendi himayeti insanlar tarafından öldürüldüğü gün destarından bir beyit çıkar. Nevresi Kadim'e ait olan beyitte kendi elimle kesip yâre verdiğim kalem fetvayı hûn-ı nâ hakkımı yazdı iptida denilmektedir. İşte nesircesi. Kendi elimle yontup sevgiliye sunduğum divit ilk önce haksız yere benim idam fermanımı yazdı. Yanılmıyorsam Erbakan'ın başbakan olduktan sonraki ikinci yaş toplantısıydı. Öncesindeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde iki olay yaşanmıştı. Birincisi kuvvet komutanlarının yemeğinde Güven Erkaya'nın içki servisi yapılmasını istemesi, ikincisi de Başbakan Erbakan'ın tarikat şeyhlerine bir resepsiyon vermesi. Medya her fırsatı değerlendiriyor, hücum üstüne hücum yapıyor, Erbakan hükümeti de rakip oyuncunun eline her fırsatı sunuyor, hata üstüne hata işliyordu. Bu arada medyamızda yaş toplantısını hükümet ile askerin bir rövanş müsabakası gibi göstermeye çalışıyor. Bundan her iki tarafta etkileniyordu. Erbakan kendi memuru Karadayı Paşa'yı başbakanlığın merdivenlerinde karşılıyor. Asker ile aramızda uyum vardır diye asılsız açıklamalar yapıyordu. Mamafih Erbakan Hoca seçimi kazanınca terfi dönemi öncesinde hacca gitmek üzere kontenjandan rezervasyon yaptırmayı düşünen general ve amiraller olduğu da söyleniyordu. Ama derin devletin gücü yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamış. Eğer varsa hacca niyetlenenler rütbelerini başka yolla yükseltme eğilimine girmişlerdi. Bu arada bazı sivil kesimler ile bir takım medyada ihtilal kışkırtıcılığı has safhaya ulaşmış. Sincan'da tankların demokrasiye balans ayarı yapmak üzere yürütüleceği günler yakınlaşmış. İhtilal senaryoları komplo teorileriyle birlikte çoğalmış ve nihayet toplumsal bir paranoya içine girilmişti. Yaş toplantısının son gününde Başbakan Erbakan omuzları çökmüş, kan tere batmış vaziyette kameraların önüne geçip şuranın yararlı geçtiğini söyledi. O kadar yararlıydı ki toplam 163 subay ve astubay ordudan ihraç edilmişti. Bu rakam o zamana kadar yaş kararıyla atılmalarda bir rekor idi ve siyasi gündeme askerler adına yansıyan bir zafer mesajıydı. Başbakan Erbakan kendisini inkar edercesine hiçbir dönemde olmadığı kadar çok sayıda subay ve astubayı ordudan ihraç ediyor, sonra da bunların atılmayı hak ettiklerini söylüyordu. Galiba o 163 kişiyi asıl bu ifade incitecekti. Daha sonra içeriden edindiğim bir bilgiye göre güya o dönemde yaşın asker kanadı ihraç dosyalarının sayısını 1/3 oranında kabarık tutmayı, başbakan itiraz ettikçe de elemeyi, böylece ihraç edilmesi gereken kişileri ihraç edebilmeyi planlamışlar ve şüpheli personel dosyalarını bile sakıncalı personel gibi göstermişler. Dosyaları o kadar alelacele tekemmül ettirdikleri için de Kızılay'da rastgele çekilmiş çarşaflı iki ayrı kadın fotoğrafını birkaç dosyaya birden koyup subay ve astubay eşleriymiş gibi göstermişler. Buna rağmen yaş görüşmelerinde sıra orduda atılacak personele gelince de başbakan yığın yığın gelen dosyaları sorgusuz sualsiz imzalamaya başlayınca kurunun yanında yaşlar yanarken askerlerin de içi acımış ama işte işten geçmiş. Yaş kararıyla ordudan ihraçlar hemen askeri şura döneminde moda olunca vaktiyle yabancı uyruklu hanımlarla evlenip kendilerini TSK'dan attırmak isteyenler bu sefer kendilerini irticacı gösterip haklarında sahte irtica raporları düzenlettirerek ayrılmaya başladılar. Bir amirinizle anlaşıp birkaç da ihbar mektubunu kendi ellerinize hazırladıktan sonra her komutanın irticacı personel avına çıktığı bir zeminde elbette TSK'dan ayrılıp gidersiniz. Kumarhane işletmekteyseniz, derin işler yapıyorsanız, işleriniz tıkırındaysa ve TSK'dan ayrılma sebebinizi kimseye söylemek zorunda değilseniz veya sonradan irticadan ayıtıldım diye alaylı kahkahalar atma eğilimindeyseniz, ihraç dosyanızda irticaya bağlı disiplinsizlik yazsa ne çıkar, hoş devlet memuru olacak değilsiniz ya. Nitekim bir üzüntümde gerçekten askeri disiplinden uzak bu tür sahtekar kişilerle aynı listelere adımın yazılıp eşit muamele görerek ordudan ihraç edilmiş olmamdır. Hakikatte TSK'dan atılmama gerekçe gösterilen disiplinsizlik kelimesi benim ruhuma aykırıdır. Yıllar sonra resmi bir iş başvurusu münasebetiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sicil özetimi istediğimde bana gönderilen askerlik sefahat belgesinin takdir ve tatifler hanesinde büyük harflerle yoktur yazılırken aldığı disiplin cezaları hanesinde bir tevbih ile KZDZSHK tarafından cenaze törenine kısa kollu elbise ile katılmak suçundan 21.09.1990 tarihinde 7 gün göz hapsi cezası verilmiştir kaydı düşülmüştür. Bir sonraki askeri mahkeme kararları ile verilen cezaları hanesinde ise yine büyük harflerle yoktur ibaresi yer alır. İmdi askeri mahkeme kararı ile hiç ceza almamış olup da tek disiplin cezası da şehit cenaze törenine uzun kollu elbise yerine kısa kollu elbise ile katılmak olan birini disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç etmek, onu maaşından, mesleğinden, emekliliğinden, itibarından, dostlarından velhasıl özgürce ve alnı ak olarak yaşamaktan alıkoymak reva mıdır? Eğer mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir disiplinsizliğim veya cezam olsaydı boynum kıldan ince olurdu. Peki de şimdi kim bu haksızlığın sorumluluğunu üstlenecek, kim benden özür dileyecek? Her şey bir yana, eğer disiplinsiz olsaydım 40 yaşımda 50 kitabın sahibi olabilir miydim? Şuradan sonraki günler evimize bir tedirginlik vardı. Çocuklarımız dahil kimse kimseye ne bir şey soruyor ne de konuyu açıyordu. Aralık ayının soğuklarının üzerinde taşıyan bir gündü. Müze komutanı odasına çağırdı ve yaş kararı gereği TSK'dan ihraç edildiğimi tebliğ etti. Belgede gerekçe olarak disiplinsizlik diye yazılıydı. Ben ki hayatı bir kış düğü zarafetinde yaşamayı ilke edinmiş, gül bülbül ile ömrünü tüketmiş İskender Pala idim, adımı anan, herkesin aklına ilk gelen şey nezaketim, zarafetim ve beyefendiliğim idi de siz kadere bakın ki TSK beni disiplinsiz diye kapı önüne bırakıyordu. Üstelik de bu kararın alındığı gün ülkeyi yönetmekte olan ve daha sonradan da yönetecek olan milli görüş ideolojisine mensup olduğum gerekçesiyle. Sureta'da dosyama Nurcu ve Işıkçı yazılmıştı. Bana Nurcu yakıştırmasını yapanlar belki daha sonradan Zaman gazetesinde imzamı görecek oldukları için bir kehanette bulunuyorlar. Işıkçı diyenler de muhtemelen Türkiye gazetesinde Müstehar isimli şiir sayfası hazırladığım için bu yakıştırmayı yapıyorlardı. Bu yobazca bakış açısına sahip olanlar muhtemelen yazı yazdığım dergileri de hesaba katmış olmalılar. Oysa benim doğrularım var ise ve onları herhangi bir yayın organında yazacaksam yazdığım gazete veya derginin anlayışına göre değiştirmem. Ben araştırdıktan sonra doğru bildiğimi veya bulduğumu şu veya bu gazetede başka başka yazacak değilim. Eğer kişilere veya ideolojilere göre eğilip bükülürsem, eğer gerçeği menfaatlerime feda edersem kendime saygım kalmaz. Galiba beni değerlendirenler beni de kendileri gibi zannetmişlerdi. Katıksız bir bilim yobazlığı. Ez cümle, başıma gelenden haksızlık idi, büyük haksızlık. Böyle bir şeyi kim yaşamak ister? Bir an elinizi şakağınıza dayayıp düşününüz. Acaba siz benim yerimde olmak ister miydiniz? Kazara, benim yerimde olsanız ne yapardınız? Şu anda yapın bunu. Birkaç dakikanızı ayırın ve benim yerimde olduğunuzu bir an olsun düşünün. Bilemiyordum. Ne yapılabilirdi, ne yapmalıydım, bilemiyordum. Anayasanın 125. maddesinde önce idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır deniyor. Ardından da Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetiminin dışındadır deniliyordu. Böyle bir madde TSK'dan ihraç edilenlerin hukuksal durumlarını olumsuz etkilediği gibi bir suç isnadı da içermeli değil midir? Çünkü yaş bireylerin suçluluğuna karar vermekte ve onları meslekten men cezası ile cezalandırmaktadır. Anayasanın 9. maddesinde yargı denetiminin Türk milleti adına bağımsız yargı organlarınca kullanıldığı yazılı olsa bile maalesef bu böyledir. Üstelik TSK'dan atıldıktan sonra aynı anlayışı gerek devlet kuruluşları, gerekse toplumun değişik kesimleri ve iş dünyası devam ettirerek bu insanları suçlu gibi, hatta yasa dışı bir örgüt üyesi gibi görmekte ve normal vatandaşların sahip olduğu haklardan mahrum bırakmaktaydı. Dahası, haklarında düzenlenen dosyaları, ki bunların çoğu o kişilerin dünya görüşünü ilaveten kişisel sürtüşmeler, aynı hedefe kilitlenmiş mesai arkadaşlarının kendilerini güvenceye alma ve rakibini yok etme gayretlerine bağlı taraflı iddialar, terfi, rekabet, mevki ve makam hesaplarına bağlı iftiralar ve adaleti saptırıcı tek taraflı suçlamalar da içerir ve dosya sahibi bunlardan hiçbirini bilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderilerek takip altına alınmalarına, telefonlarının dinlenmesine, medya ve basın yoluyla yasa dışı örgüt üyesiymiş gibi gösterilmelerine, sanki yargılanıp da suçlu bulunmuşlar gibi bir psikolojik baskı ile haklarında kamuoyu oluşturulmasına, yurt dışına çıkışları engellenmeye, hatta işverenlere baskı yapılarak buldukları işten çıkarılmalarına kadar vardırılıyordu. Soru şuydu: peki bu insanlar nerede çalışacak, ne ile geçinecek, çocuklarını nasıl okutacaklardı? Galiba ölsünler daha iyiydi ve galiba bunca aşağılanmaya tahammül edemeyip intihar edenler onurlarını kurtarmak için bunu yapmışlardı. Gerçekten haksızlık idi bu, çok büyük haksızlık idi. Hanna anlatırlar, köylünün birinin eşeğini kurt parçalamış. Adamcağız kurdun arkasından acı acı bakarken hayıflanıyormuş. Bir gün sen de öleceksin, ama neyleyim ki ben yaya kaldım. Sonra ne oldu? Neler olmadı ki? Bir şerefsiz asker. Gerçek başarı hep ayakta kalmak değil, düştükten sonra da ayakta kalabilmektir. Vince Lombardi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın imzalarıyla 14 yıl 7 ay önce giydiğim üniformayı yine aynı makamların imzasıyla 11 Aralık 1996 günü çıkarmıştım. Kimliğimi, tabancamı, sağlık karnelerimi ve özlük haklarımı teslim ettiğim gün ise 13 Ocak 1997 gününe rastlar. Artık omzumdaki yıldızları bazılarına göre şerefini yitirmiş bir asker idim. Bir şerefsiz asker idim. Yaşamayan bilemez ve Allah kimseye yaşatmasın. Birkaç gün bu haberi eşime ve çocuklarıma söyleyemedim. Neden işe gitmediğimi sorduklarında izinli olduğum cevabını veriyordum. Amacım ne yapacağımı, nasıl bir yol izleyeceğimi ve ailemi bu süreçten nasıl yara almadan kurtarabileceğimi planlayıp uygulamaya koymaktı. Ne var ki böyle bir psikolojiyle sağlıklı bir plan yapılamıyordu. Üstelik de onların içine doğmuş gibiydi. Üçüncü gün eşime açıklayabildiğimde çok metin davrandı ve sanki biliyormuş gibi beni teselliye kalkıştı. Bu galiba karşılaşacağı ilk şok idi. Ben de ayrılış belgesini imzalarken hiç üzüntü duymamıştım çünkü. Ama aslında bu kurşun yarası gibi bir şeydi. Önce kanın sıcaklığından bir şey hissedilmez ama gitgide yüreğiniz kanamaya, bağrınız yanmaya başlar. Zaten ayrılmak istemiyor muydun? Şimdi teklif aldığın üniversitelerden birine gider çalışırsın diyordu eşim. Doğrusu ben de böyle düşünüyordum. Hele de birkaç kez teklif aldığım bir vakıf üniversitesinde kadromun hazır olduğunu bildiğim için geçim derdinde değildim. Ordudan ihraç edildiğim haberi yavaş yavaş duyulmaya başladı. Ben de bunu gizlemiyor, hatta belki acımı paylaşırlar, açmazlarımı açar, derdime çare olurlar diye dostlarıma söylüyordum. Belki de çektiklerimin bilinmesini istiyordum. Ama hiçbir şeyin benim düşündüğüm, umduğum veya planladığım gibi olmadığını kısa sürede öğrendim. Keşke kimseye söylemeseymişim. Keşke ordudan ihraç edildiğimi hiçbir mekan ve zamanda hiç dillendirmeseymişim. İnsanlar sizin vebalı olduğunuzu bilmezse biraz daha yakınınızda durabilirler çünkü. Ama o zaman da bunu yüreğinize nasıl izah edersiniz? Yaşadığımız günler ve konjonktür acımın paylaşılmasına müsait değilmiş, bilemedim. Emekli oldum deyip hayatıma devam edebilirmişim, bilemedim. Herkes duysun ve feryadıma ortak olsun isterken herkesin benden hızla uzaklaşacağını bilemedim. Ve hala bilemiyorum. Acaba bu satırlar okunduktan sonra benim askerden ihraç edilmiş biri olduğumu şimdi öğrenen insanlar yine aynı şekilde mi davranacaklar? Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra ülkemde hala özgür düşünce söylemleri göz ardı edilerek ruhum yeniden cendereye sokulacak mı? Ailem ve benim durumumda olanlar için hayat daha da kısıtlanacak mı? Velhasıl filmi baştan sarıp aynı acıları yeniden yaşayacak mıyım? Bilemiyorum. Üstelik bu satırları yazmamdaki kasıt, ben ve benim gibi olanların trajedilerine bir son verecek kapının aralanmasına vesile olma arzusu iken, hani belki bir yetkili çıkar da kanayan 3000'den ziyade yüreğe bir merhem koyar. Zamanın başlangıcında henüz dünya çok gençken insanların ataları ve kurtlar birlikte ava çıkarlarmış. Sonra Araya ateş girmiş ve yolları ayırmış. Kurtlar bu zamanları hiç unutmazlarmış. Ne var ki insanoğlu o günün hatıralarını çoktan silmiş hafızasından. Ve o dönemde bizim de önce telefonlarımız çalmaz oldu. Sonra aradığım insanlar yok çıkmaya başladı. İşsizdim ve hiçbir gelirimiz yoktu. Önceleri sayısız tekliflerde bulunanlar, beraber çalışmaya davet edenler sokakta beni görürlerse yollarını değiştiriyorlardı. Ve ben ordudan ihraç edildiğim için değil, asıl bu tavırlar için kahroluyordum. Belki onları da haklı görebilirdim. 28 Şubat'a birkaç gün kalmıştı. Hassas ve yaptalamacı saatleri yaşıyorduk. Bir gün tanıdıklarımdan biri, İskender Bey, telefon rehberinden benim numaramı siler misin demez mi? O günü hiç unutamam. Eve gelirken birkaç kez bayılacak derecede fenalaştım. Artık suçlu olduğumu kendim de kabul etme noktasına geldim. Ruh ve akıl dengemi muhafaza et Rabbim diye dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Üstelik bunların hiçbirini eşime ve çocuklarıma yansıtmamam gerektiğini biliyordum. Meğer acı su bir baştan yüzlerce başa ayrılmış, onlar da benim yaşadığımın bir başka çeşidini yaşar olmuşlar da haberim yokmuş. Özellikle lojman muhitinde arkadaşların tavırları değişmiş, ilişkiler sorgulanmaya başlamış. Yazık ki o günlerde dertleşecek insan bulamadım çevremde. Ne zaman samimi gördüğünüz bir dosta merhaba deseniz, daha siz içinde bulunduğunuz durumu anlatmaya başlamadan sizden uzaklaşmak, kaçmak istediğini hissedersiniz. Beraber görünmekten, sizinle aynı kulvarda olmaktan korkan dostlardır onlar ve sayıları o kadar çoktur ki. Onların çoğu her başları sıkıştıkça sizi arar, sizden fi sebilillah yardım isterler. Çoğu din adına, dava adına söze başlar ve istediği şeyin yapılmasını garantilemeden yanınızdan ayrılmaz. Sizi kendi görüş ve ideolojisine alet ederek amacına ulaşır, bedava hizmet alır. Kaba tabirle sizi kullanır. Ona göre menfaatin adı dava ve hizmet olmuştur. Zannederim onlardan hiçbirisi şimdi acaba bu adamın ordudan ihracında benim de bir payım var mı diye asla düşünmüyordu. Üstelik randevu almadan, telefon etmeden, başörtüm, poturum ve bir kucak sakalımla bu adamın makamında çat kapı ziyarete gittiğim zaman acaba bir zararım dokundu mu, birileri bundan bir anlam çıkardı da şimdi ordudan onun için ihraç ediyorlar yoksa diye de hiç akıl etmediler, üzerlerini toz kondurmadılar. Onlar hala benim suçlandığım ve askerlikten ihraç edildiğim dini konularda kahramanlığı elden bırakmazlar ve hep en sağlam Müslümanlar olarak geçinirler. Ama ruh haritaları menfaatle çizilmiş kuru bir kabuktan öte değildir. Din adına, Türklük adına, vatan veya millet adına nutuklar atarak beni kullanan işte o dostlar 28 Şubat sürecinin irtica söylemleri nedeniyle benden kaçıyorlardı ve hatta benim bir suç işlemiş olabileceğime dair de fikirler taşıyorlardı ya. Daha dün radikal söylemlerle beni kışkırtan, kullanan veya yanımda görünerek bir tür statü kazananlar şimdi benimle görünmekten utanıyorlardı ya. Tanrım, ne büyük bir çelişkidir bu. 16. ayrımın sonu, sayfa 211.